Sevgili dinleyenler, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti üzerinize olsun. Yine sizlerle birlikte bir nur penceresindeyiz. Bu geceki nur penceresinde lemalardan 15. ricayı sizlere takdim etmeye çalışacağım. Burada Bediüzzaman Hazretleri diğer ricalarda olduğu gibi hayatının elem verici, üzüntülü, kederli bir sahnesini bize sunduktan sonra ondan alınacak olan ibret derslerini takdim ediyor. Daha doğrusu o elemli, o kederli ve hüzünlü hayatının olaylarının karşısında Kur'an'dan aldığı teselli nurlarını bize sunmak suretiyle bir ders veriyor. Eğer biz de böyle hayatta usandığımız sıkıntı ve kederden çekemeyecek noktalara geldiğimiz bir takım olaylar karşısında nasıl davranacağız, nasıl hareket edeceğiz gibi bir soruya karşı işte bu dersi birlikte okumak suretiyle bundan istifade etmeye çalışacağız. Bir zaman Emir Dağı'nda ikamete memur ve tek başıma menzilde adeta bir hapsi münferit ve bana çok ağır gelen tarassutlar ve tahakkümlerle bana işkence vermelerinden hayattan usandım. Evet, bir yerde ikamete memursunuz. Tek başınıza adeta bir odada hapissiniz. Bütün gözler sizde, tahakkümler, işkenceler altında. İşte bu vaziyette hayattan usandım. Hapisten çıktığıma teessüf ettim. Düşünün ki hapiste kalmak onun için daha rahat. Ruhu canımla denizli hapsini arzuladım. Ve kabre girmeyi istedim. Aman yarabbi, nasıl bir işkence, bir tazyik. Kimseyi yanına yaklaştırmıyorlar. Tek başına bir evde. Ve hapis ve kabir bu tarz hayata müreccahtır. Hapis ve kabir bu hayat tarzına tercih edilir diye ya hapse veya kabre girmeye karar verirken düşünün ki yani hürriyet atmosferi dışarıdasınız ama öylesine manevi bir esaret altındasınız ki kabre girmeyi, hapse girmeyi bile o hale tercih edecek bir işkence. Tam böyle karar verirken inayet-i ilahiye imdada yetişti. Kalemleri teksir makinesi olan Medrese-i Zehra şakirtlerinin ellerine yeni çıkan teksir makinesini verdi. Birden nurun kıymetdar mecmualarından her tanesi bir kalem ile 500 nüsha meydana geldi. Fütuhata başlamaları o sıkıntılı hayatı bana sevdirdi. Hadsiz şükür olsun dedirtti. Bakın burada enteresan bir nokta var. Üstadı ferahlandıran şey o hürriyet havasının, o işkencenin kalkmış olması değil. Ama aynı anda tek tek kalemlerle çoğaltılan Risale-i Nur'ların, iman ve Kur'an hakikatlerinin ortaya çıkan ve bulunan bir teksir makinesiyle birden 500 nüsha şeklinde çoğaltılmaya başlaması, o sıkıntılı hali, o sık meşakkatli hali adeta diyor bana sevdirdi ve bu hizmetin inkişafı karşısında hadsiz şükür olsun dedirtti diyor. Yani iftihar ettiği, ferahlandığı şey o sıkıntıların kalkması değil. Ama o sıkıntılar yanında büyük bir hizmetin başlamış olması onu şükre sevk ediyor. Demek ki biz de hayatımızdaki bu sıkıntılar, hayatımızda çektiğimiz meşakkatler, iman ve Kur'an hizmetinde karşılaştığımız engellerden fazla üzülmeyeceğiz. Eğer o engeller hizmete vesile oluyor, başkalarına o iman ve Kur'an hakikatlerinin ulaşmasına vasıta oluyorsa, belki o sıkıntılara Cenab-ı Hak bize verdiği için şükredeceğiz. Bir miktar sonra Risale-i Nur'un gizli düşmanları Fütuhat-ı Nuriye'yi çekemediler. Yani bu 500 teksir makinesiyle iman, Kur'an hakikatlerinin yayılmasını çekemediler. Hükümeti aleyhimize sevk ettiler. Yine hayat bana ağır gelmeye başladı. Birden inayet-i Rabbaniye tecelli etti. en ziyade nurlara muhtaç olan alakadar memurlar, vazifeleri itibariyle müsaade edilen nur risalelerini kemal-i merak ve dikkatle mütalaa ettiler. Fakat nurlar onların kalplerini kendine taraftar eyledi. Tenkit yerine takdire başlamalarıyla nur dershanesi çok genişlendi. Maddi zararımızdan 100 derece ziyade menfaat verdi, sıkıntılı telaşlarımızı hiçe indirdi. Yine burada da aynı şeyi görüyoruz değerli dinleyenler. Bu inkişafı çekemeyen gizli nur düşmanları bu defa baskıyı artırıyorlar ve hayat çekilmez oluyor yine. Ama üstadı ferahlandıran inayet-i Rabbaniye'nin imdada yetişmesi, nasıl bir inayet-i Rabbaniye yetişiyor? Yine üstad şahsı için, şahsi sıkıntıdan kurtuluş olarak görmüyor bu inayet-i Rabbaniye'yi. Ya memurların eline geçen, devlet memurlarının eline geçen Risale-i Nurları okumaları ve o hakikatlere karşı taraftarlık kazanmaları, işte bu manevi bir fütuhat şeklinde değerlendiriyor. Nur'un dershanesinin genişlemesi anlamında bunu kabul etmek suretiyle ya o işkencelere, o sıkıntılara karşı dayanmaya çalışıyor. Sonra gizli düşman münafıklar hükümetin nazarı dikkatini benim şahsıma çevirdiler. Eski siyasi hayatımı hatırlattırdılar. Hem adliyeyi, hem marif dairesini, hem zabıtayı, hem dahiliye vekaletini evhamlandırdılar. Efendim bu eski bir mücahidele adamıdır. İşte Şark'ta albay olarak, milis albayı olarak çarpışmış, esir düşmüş. Sonra İstanbul'a dönmüş, padişaha karşı çıkmış. Padişahın marif hizmetlerini beğenmemiş. Yani sosyal etkinlikler yapmış bir tanınmış şahsiyettir deyip adliyeyi şaşırtıp yine diyor onun şahsıma dikkatleri döndürdüler. Bizi tazik ve tevkif ve ellerine geçen risaleleri müsaadereye başladılar. Yani birbiri üstüne bu taarruzlar devam ediyor. Nur şakirtlerinin faaliyetine tevakkuf geldi. Benim şahsımı çürütmek fikriyle bir kısım resmi memurlar hiç kimsenin inanmayacağı isnatlarda bulundular. Pek acil iftiraları işaya çalıştılar fakat kimseyi inandıramadılar. İşte böylesine iftira, isnat ve onu çürütme kampanyalarına karşı kimseyi inandıramadılar. Ama bütün bunlar tabii o büyük insanın ruhunda ne kadar büyük ızdıraplar meydana getiriyor. Sonra pek adi bahanelerle zemheririn en şiddetli soğuk günlerinde beni tevkif ederek büyük ve gayet soğuk ve 2 gün sobasız bir koğuşta tecrid-i mutlak içinde hapsettiler. Hem de kışın en soğuk günü tevkif ediyorlar. Büyük bir koğuşa alıyorlar ve 2 gün sobasız orada bulunduruyorlar, hapsediyorlar. Ben küçük odamda günde birkaç defa soba yakar ve daima mangalımda ateş varken zafiyet ve hastalığımdan zor dayanabilirdim. Şimdi bu vaziyette hem soğuktan bir sıtma hem dehşetli bir sıkıntı ve hiddet içinde çırpınırken bir inayet-i ilahiye ile bir hakikat kalbimde inkişaf etti. Bakalım neymiş artık bu en dehşetli. Hapse giriyor, hapiste de öyle rahat bir yer değil. En soğuk bir büyük salonda sobasız 2 gün onu böyle adeta hastalıklı bir vaziyette çırpınır halde bırakmak. Allah'ın yardımı nasıl geliyormuş bakalım. Manen sen hapse Medrese-i Yusufiye namı vermişsin. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın dershanesi adını takmışsın. Hem Denizli'de sıkıntınızdan 1000 derece ziyade hem ferah hem manevi kar hem oradaki mahpusların nurlardan istifadeleri hem büyük dairelerde nurların fütuhatı gibi neticeler size şekva yerinde binler şükrettirdi. Her bir saat hapsinizi ve sıkıntınızı 10 saat ibadet hükmüne getirdi. o fani saatleri bakileştirdi. İnşallah bu üçüncü medrese-i Yusufiye'deki, yani Afyon hapsi bu, musibet zedelerin, musibet çekenlerin nurlardan istifadeleri ve teselli bulmaları senin bu soğuk ve ağır sıkıntını hararetlendirip sevinçlere çevirecek. Yine burada şahsi için, bedeni için bir rahat ve huzur değil, hizmetin inkişafına sebep olması hasebiyle bir sevinç duyma hadisesi var ki, çok enteresan bir boyuttur bu sevgili dinleyenler. Ve hiddet ettiğin adamlar eğer aldanmışlarsa, bilmeyerek sana zulmediyorlar, onlar hiddete layık değiller. İşte buyurun sevgili dinleyenler, kemalatın bu kadarı. Hiddet ettiğin adamlar, seni hapse sokanlar, eğer aldanmışlarsa, ya bir de bu var, eğer aldanmışlarsa, gerçeği bilmiyorlarsa, bilmeyerek sana zulmediyorlar, onlar o zaman hiddete layık değiller. Eğer bilerek ve garazla ve dalalet hesabına seni incitiyorlar ve işkence yapıyorlarsa, onlar pek yakın bir zamanda ölümün idam-ı ebedisiyle kabrin hapsi münferidine girip daimi sıkıntı ve azap çekecekler. Buyurun. İşte inat ve garazla eğer bunu yapıyorlarsa, aldanmış değillerse zaten çok fazla telaş etmeye, onlara hakaret etmeye, onlara buğz etmeye de fazla gerek yok. Çünkü en kısa bir zamanda kabrin münferit hapsine girip orada çekeceklerini çekecekler diyor. İnşallah eğer evet sen onların zulmü yüzünden hem sevap hem fani saatlerini bakileştirmeyi hem manevi lezzetleri hem vazife-i ilmiye ve diniye ihlasla yapmasını kazanıyorsun diye ruhuma ihtar edildi. Düşünebiliyor musunuz? Bu sıkıntılardan nasıl ferahlanıyor Bediüzzaman Hazretleri? İman ve Kur'an hizmetinde bir gelişmenin olması, o sıkıntıların ona vesile olmasını sürür vesilesi addediyor. Ve o hiddet ettiğin adamlar diyor, aldanmışlarsa, sana bilmeyerek zulmediyorlarsa, onları hiddet etmeye de gerekmez. Ama bilerek, garazla, inatla, dalalet hesabına seni incitiyorlar ve işkence yapıyorlarsa, pek yakın bir zamanda ölümün pençesinde kabrin münferit hapsine girecek, zaten sıkıntılı azaba düçar olacaklar diyor. Sen de ne yapacaksın? Onların zulmü yüzünden sevap kazanmış olacaksın. Fani saatlerin bakileşecek, manevi lezzetler hem ilmi ve dini vazifede ihlasla muvaffakiyet kazanacaksın diyor bunların yüzünde. İşte sana zulmedenler böyle güzel neticelere vesile oluyorlar. Senin için, onun için sabret manevi olarak diyor, ruhuma bir ihtar geldi. Ben de bütün kuvvetimle elhamdülillah dedim. Evet, sıkıntılar karşısında hamd edebilmek. Yani sabretmek ayrı sevgili dinleyenler. Sabretmek bir mertebedir. Sıkıntıdan dolayı hamd edebilmek, işte asıl mertebe bu. Bediüzzaman gibi büyük ruhların sıkıntı karşısında dahi Allah'a şükredebilmek. Elhamdülillahi ala külli hal sırrına ermişler onlar. Yani her halükarda Allah'a hamd etmek. Sivel küfri ve dalal, sapıklık ve küfür dışında her hal içinde, dünyanın hangi sıkıntı ve meşakkati olursa olsun Allah'a hamd etmek, Allah'a şükretmek. İnsaniyet damarıyla o zalimlere acıdım, zalimlere acıyor sevgili dinleyenler. İnsaniyet damarıyla acıdım. Ya Rabbi, onları ıslah eyle diye dua ettim. İşte mütekamil bir mümin ruhun zalimlere karşı davranışı bu. Ya Rabbi, onları ıslah eyle dua et diye dua ettim. Beddua dahi etmiyor Bediüzzaman Hazretleri. Dikkat buyurun. Çünkü o zalimler bilerek bilmeyerek nurların, Kur'an nurlarının parlamasına hizmet ediyorlar. Ve müminlerin sevap hanesini kabartıyorlar, artırıyorlar. Dolayısıyla onlara acıdım. Ya Rabbi onları ıslah eyle diye dua ettim. Bu yeni hadisede ifademde daire vekaletine yazdığım gibi 10 vecih ile kanunsuz olduğu ve kanun namına kanunsuzluk eden o zalimler, bakın kanun namına kanunsuzluk eden zalimler. Şimdi aynı şeyi yaşamıyor muyuz? Kanun diyorlar. Kanun diyorlar ve kanunsuzluk yapıyorlar. Kanun adına kanunsuzluk. Neymiş efendim? Eğitim ve öğretim, eğitim, inanç hakkını masum kızların elinden almak. Neymiş? Anayasa şeyi varmış. Meclisten de geçti bu, meclisin üstünde mi? Efendim öyle. Dolayısıyla bu bir kanun maddesi. Biz ona göre yapıyoruz. Kılıf buluyorlar yani haksızlığa ve zulme. Aynı şey cereyan ediyor. Kanun namına kanunsuzluk eden o zalimler, asıl suçlu onlar olması gibi öyle bahaneleri aradılar. İşitenleri güldürecek ve hakperestleri ağlattıracak iftiraları ve uydurmalarıyla ehli insafa gösterdiler ki Risale-i Nur'a ve şakitlerine ilişmeye kanun ve hak cihetinde imkan bulamıyorlar, divaneliğe sapıyorlar. Ez cümle. Bir ay bizi tecessüs eden memurlar, yani casus gibi kontrol eden, takip eden memurlar, bir şey bahane bulamadıklarından bir pusula yazıp, pusula da şu, Said'in hizmetkarı bir dükkandan rakı almış, ona götürmüş. Aman ya, iftiraya bakınız. O pusulayı imza ettirmek için hiç kimseyi bulamayıp, sonra yabani ve sarhoş bir adamı yakalamışlar, tehditkarane gel bunu imza et demişler. Aklı başında insan onu zaten imza etmez. Edecek adam da sarhoş olması lazım. Böyle bir adamı yakalamışlar. Gel bunu imza et demişler. O da demiş, bakın o sarhoş bile. Tövbeler tövbesi olsun. Bu acı bir yalanı kim imza edebilir? Onları pusulayı yırtmaya mecbur etmiş. Bir aklı başından gitmiş bir sarhoş bile Bediüzzaman'ın hizmetkarının ona rakı alıp götüreceğine inanmamış, inandırılamamış ve o pusulanın yırtılmasına dahi sebep olmuş. Ama tedbire bakın, yani aleyhte yapılan oyunlara bakın sevgili dinleyenler. Öyle büyük zatların bunlara tahammülü ne kadar ağırdır değil mi? Ama o tahammül ediyor, hizmetine vesile olacak şekilde sabrediyor. Hatta o sıkıntıların iman hizmetinin yayılmasına sebep olması sebebiyle o zalimlere beddua etme yerine onları ıslah eyledi, dua ediyor. İkinci bir numune, bilmediğim ve şimdi dahi tanımadığım bir zat atını beni gezdirmek için vermiş. Ben de rahatsızlığım için teneffüs kastıyla ekser günlerde yazda bir iki saat gezerdim. O at ve araba sahibine 50 liralık kitap vermeye söz vermiştim. Ta kaidem bozulmasın ve minnet altına girmeyeyim. Karşılıksız, çünkü Bediüzzaman Hazretleri hiç kimseden hiçbir şey almıyor, hediye dahi almıyor. Onun için 50 liralık o günkü şartlarda bir kitap karşılığı vermek karar altına aldım diyor, kaidemi bozmamak için. Acaba bu işte hiçbir zarar ihtimali var mı? Halbuki o at kimindir diye 50 defa bizlerden hem vali hem adliyeciler hem zabıta ve polisler sordular. Allah vali, valinin başka işi yokmuş gibi bir alim zatın emrine verilmiş bir at sebebiyle ne kadar ilgileniyor. Tüm memleketin en büyük meselesi gibi. Kiminmiş? O at kimindir diye 50 defa hem de sormak bir iki değil. Güya büyük bir hadiseyi siyasiye ve asayişe temas eden bir vakadır. Çok siyasi büyük bir olay, emniyete ilan edecek bir olaymış gibi bu kadar üzerinde duruluyor. Hatta bu manasız soruşların kesilmesi için iki zat hamiyeten, biri at benimdir diye araba benimdir dedikleri için ikisini de benimle beraber tevkif ettiler. Buyurun, at benim araba benim diyenler tevkif ediliyor. İşte o günlerden bugünlere geldik sevgili dinleyenler. Bu numunelere kıyasın çok çocuk oyuncaklarına seyirci olup gülerek ağladık. Allah Allah, ne enteresan bir hissiyat. Bu örneklere kıyasen çok çocuk oyuncaklarına seyircik olup gülerek ağladık. Ve anladık ki Risale-i Nur'a ve şakirtlerine ilişenler maskara olurlar. İnşallah imana, Kur'an davasına ilişenler maskara olurlar, sahibi olacaklardır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de ve gelecekte de hakikat ehli nazarında maskara olacaklar. O numunelerden latif bir muhabere. Benim tevkif kağıdımda sebep emniyeti ihlal suçu yazıldığından Afyon hapsinde demek ki tevkif edilmesinin gerekçesi emniyeti, asayişi, güvenliği ihlal ediyor, bozuyor. Böyle bir suç yazılmış. Ben daha pusulayı görmeden müddi umuma yani savcıya dedim. Seni geçen gece gıybet ettim. Emniyet müdürü hesabına beni konuşturan bir polise eğer bin müddi umumi, bin savcı ve bin emniyet müdürü kadar bu memlekette emniyet-i umumiye hizmet etmemiş isem üç defa Allah beni kahretsin dedim. Bin savcı ve bin emniyet müdürü kadar bu memlekette emniyete hizmet etmemişsem üç defa Allah beni kahretsin dedim. Evet. İman ve Kur'an hizmeti ruh ve kalplerde sorumluluk bırakan insanlara karşı titizlikle incitmeden karşılık muamele etmeyi, sorumluluğu, haysiyete, insan haklarına riayeti telkin eden bir hizmet olduğu için emniyete asıl hizmet Kur'an'a, imana yapılacak olan hizmettir. Onun yaygınlaştırılmasıdır. Çünkü Kur'an ve iman talebesi hiçbir zaman değil insana zarar vermek, diğer canlılara hatta karıncayı diyor bile, bilerek karıncayı bile ezmekten sakınır. Bu haleti ruhiyeyi insana kazandıran iman ve Kur'an hizmetine bir emniyet adına karşı çıkmak fevkalade yanlış, hatta bindiği dalı kesmek hükmündedir. Bugün de öyle. İnanan, inancının gereğini yaşayan o masum kızcağızlarımızın karşısına çıkıp dikilmek, bir takım içeriği bilinmeyen sloganlarla siyasi bir takım şeyler yapıyorlarmış diye adlandırmak suretiyle o masum insanları dışlamaya kalkmak elbette emniyetin dalını kesmek hükmünde bir yanlışlıktır. Sonra bu sırada, bu soğukta en ziyade istirahate ve üşümemeye ve dünyayı düşünmemeye muhtaç olduğum bir hengamda garazı ve kasti ihsas eder bir tarzda beni bu tahammülün fevkinde bu tehcir ve tecrid ve tevkif ve tazike sevk edenlere fevkalade ibrar ve kızmak geldi. Yani böylesine soğukta, böylesine benim hasta olduğum, muhtaç olduğum bir zamanda, dünyayı düşünmemekte muhtaç olduğum bir zamanda, tahammülün üzerinde böyle bir hapse, baskıya beni sevk edenlere içimden bir kızmak geldi. Bir inayet imdada yetişti. O kızmanın arkasından bir inayet imdada yetişti. Manen kalbe ihtar edildi ki, insanların sana ettikleri aynı zulümlerinde, aziz dinleyenlerim, burası çok önemli, altını çize çize tekrar tekrar okumamız gerekiyor. Biz hep bize zulmedenlere kızıp, öfkelenip, bağırıp, çağırma yolunu seçiyor isek çok dikkat edelim. Bediüzzaman Hazretleri de böyle bir ibrar, onlara karşı kızmak içine geldiği zaman ona ihtar edilen şu gerçeğe dikkat çekelim. İnsanların sana ettikleri aynı zulümlerinde aynı adalet olan kader-i ilahinin büyük bir hissesi var. Demek ki insanlar sana ettikleri aynı zulümde adaletin ta kendisi olan ilahi kaderin bir hissesi var. Ve bu hapiste yiyecek rızkın var. O rızkın seni buraya çağırdı. Ona karşı rıza ve teslim ile mukabele lazım. Hikmet ve rahmet-i Rabbaniye'nin dahi büyük bir hissesi var ki Allah hiçbir şeyi hikmetsiz yapmaz, yaptırmaz. Ve şefkatin ötesinde bir merhamet yok, şefkati. Nedir peki? Bu hapistekileri nurlandırmak. Cenab-ı Hak seni oraya niye sevk etti? Hapistekileri nurlandırmak ve teselli vermek ve size sevap kazandırmaktır. Bu sıkıntılara zalimlerin eliyle seni niye düçar etti? Hapistekileri nurlandırmak, onlara teselli vermek ve size sevap kazandırmaktır. Evet, çekilen sıkıntılar, iman, inanç uğrunda çekilen sıkıntılar boş değil sevgili dinleyenler. Ya muhtaç olan insanlara hakikatleri ulaştırmaya, daha çok duyurmaya sebeptir veya sevap kazanmaya vesiledirler. Bu hisseye karşı sabır içinde binler şükretmek lazımdır. Sabır içinde binler şükretmek lazımdır. Hem senin nefsinin bilmediğin kusurlarıyla onda bir hissesi var. Öyle ya, insan nefsi kusursuz değil. Bu sıkıntıları çekerken o bilmediğimiz kusurlarımıza bir nevi kefaret oluyor. O hisseye karşı istiğfar ve tevbe ile nefsine bu tokada müstehak oldun demelisin. Bu sıkıntıya, bu tokada, bu azaba hak kazandın çünkü senin nefsin kusurlu değil deyip nefsine almalısın suçu. Hem gizli düşmanların desiseleriyle bazı saf değil ve vehham memurları ifalla o zulme sevk etmek cihetiyle onların da bir hissesi var. Ona karşı Risale-i Nur'un o münafıklara vurduğu dehşetli manevi tokatlar senin intikamını tamamen onlardan almış. O onlara yeter. En son ise bil fiil vasıta olan resmi memurlardır. Bu hisseye karşı onların nurlara tenkit niyetiyle bakmalarında ister istemez şüphesiz iman cihetinde istifadelerin hatırı için. Evet, o memurlar ellerine geçen o hakikatleri tenkit niyetiyle okurlar ama o tenkit ciheti iman cihetinden istifadeye dönünce işte vel kâzimîne vel gıyda vel âfîne aninnâs düsturuyla, yani gayızlı öfkeyi yutup insanları affederler diye o müminlerin vasfını anlatan Kur'an-ı Kerim'in bu ayetinin prensibiyle onları affetmek bir uluv-u cenaplıktır. O zulmedenleri affetmek, kusuru nefsine almak bir uluv-u cenaplıktır. Ben de bu hakikatlı ihtardan kemal-i ferah ve şükür ile bu yeni medrese-i Yusufiye'de, yani Afyon hapsinde durmaya, hatta aleyhinde olanlara yardım etmek için kendime mucibi ceza sebebi zararsız bir suç yapmaya karar verdim. Burada kalmak ve burada bu hizmetlere sebep olmak sebebiyle zararsız bir suç yapmaya ciddi karar verdim. Hem benim gibi 75 yaşında alakasız dünyada sevdiği dostlarından 70'ten ancak hayatta beşi kalmış ve onun vazife-i nuriyesini görecek 70 bin nur nüshaları baki kalıp serbest geziyorlar ve bir dile bedel binler diline hizmet imani yapacak kardeşleri, varisleri bulunan benim gibi bir adama kabir bu hapisten 100 derece ziyade hayırlıdır. Ve bu hapis dahi haricinde hürriyetsiz tahakkümler altındaki serbestiyetten 100 derece daha rahat, daha faydalıdır. Bu hapis dahi dışındaki hürriyetsiz tahakkümler altındaki serbestlikten 100 derece daha rahat, daha faydalıdır. Çünkü haricinde tek başıyla yüzer alakadar memurların tahakkümlerini çekmeye mukabil hapiste yüzer mahpuslarla beraber yalnız müdür ve başgardiyan gibi bir iki zatın maslahata binaen hafif tahakkümlerini çekmeye mecbur olur. Dışarıdaki o yüzlerce adamın tahakkümü yerine hapis ve gardiyanların o da hafif tahakkümlerini çekmeye mecbur olur. Fakat oradaki mahpuslarla iman hizmeti cihetiyle münasebet kurulur. Ona mukabil hapiste çok dostlardan kardeşane taltifler, teselliler görür. Hem İslamiyet şefkati ve insaniyet fıtratı bu vaziyette ihtiyarlara merhamete gelmesi hapis zahmetini rahmete çeviriyor diye hapse razı oldum. 75 yaşında bir insanın hapse rıza göstermesi ne demek? Ne için? Kendi nefsi için değil, davasının daha çok yayılması, duyulması, insanların kurtuluşu, onların iman hakikatleriyle ebedi hayatlarının kurtulması uğruna. Bu üçüncü mahkemeye geldiğim sırada zafiyet ve ihtiyarlık ve rahatsızlıktan ayakta durmaya sıkıldığımdan mahkeme kapısının haricinde bir iskemlede oturdum. Birden bir hakim geldi, hiddet etti. Neden ayakta beklemiyor? İhanetkârâne dedi. Neden? İhanetkârâne neden ayakta beklemiyor dedi. Ben de ihtiyarlık cihetinden bu merhametsizliğe kızdım. 75 yaşında, hasta bir insan. Yani bu kadar zulüm olur mu, ayakta bekleyeceksiniz? Birden baktım, pek çok Müslümanlar kemal-i şefkat ve hubbetle merhametkârâne bakıp etrafımızda toplanmışlar. O anda, o öyle derken pek çok insanlar, Müslümanlar şefkat ve merhametle etrafımıza toplandıklarını gördüm. Dağıtılmıyorlar. Hem de dağıtılmıyorlar. Birden iki hakikat ihtar edildi. Birincisi, benim ve Nurhan'ın gizli düşmanlarımız, benim istemediğim halde hakkımda teveccüh-i âmiyi kırmakla Nur'un fütuhatına set çekilir diye bazı saf dil resmi memurları kandırıp şahsımı millet nazarında çürütmek fikriyle ihanetkârâne böyle muameleye sevk etmişler. Buna karşı inayet-i ilahiye, Nurların iman hizmetine mukabil bir ikram olarak o bir tek adamın ihanetine bedel, bu hakimin bu ihanetine bedel, bu 100 adama bak, hizmetinizi takdirle şefkatkârâne acıyarak alakadarını sizi istikbal ve teşhir ediyorlar. Hatta ikinci gün ben müstantık sorgu dairesinde müddeimumunun savcının suallerine cevap verirken hükümet avlusunda mahkeme pencerelerine karşı 1000 kadar ahali kemal-i ayaka ile toplanıp lisan-ı halle toplanmış mahkemeyi takip ediyorlar pencere önünde. Bunları sıkmayınız dediklerini vasiyetleriyle ifade ediyorlar gibi göründüler. Polisler onları dağıtamıyordular. Kalbime ihtar edildi ki bu ahali bu tehlikeli asırda tam bir teselli ve söndürülmez bir nur ve kuvvetli bir iman ve saadet-i bakiyeye bir doğru müjde istiyorlar. Fıtraten arıyorlar ve nur risalelerinde aradıkları bulunuyor diye işitmişler ki benim ehemmiyetsiz şahsıma, imana bir parça hizmetkarlığım için haddimden çok ziyade iltifat gösteriyorlar. İkinci hakikat, o savcının 75 yaşında Bediüzzaman gibi bir alimin ayakta duramamaktan sandalyede oturmasına tahammül edemeyip ayağa kaldırmak isteyen hakimin o ihaneti karşısında ihtar edilen ikinci hakikat. Emniyeti ihlal vehmiyle bizi ihanet etmek, yani emniyeti bozacaklar bunlar diye bize ihanet etmek, teveccüh-i âmiyi kırmak, umumun teveccühünü kırmak kastıyla tahkirkârâne, hakaret-âmiz, aldanmış mahdut adamların, sınırlı sayıda adamların bet muamelelerine mukabil, hadsiz ehl-i hakikatin ve neslihatinin takdirkârâne alkışlamaları var diye ihtar edildi. Ve bu sınırlı birkaç tane adam sizi emniyeti bozacaksınız diye böyle tahkir etmelerine aldanma, canını sıkılmasın, istikbalin sayısız nesilleri sizi alkışlıyorlar diye ihtar edildi. Evet, komünist perdesi altında anarşistliğin emniyet-i umumiyi bozma dehşetli çalışmasına karşı, evet, komünist perdesi altında anarşistliğin umumi emniyeti bozma hem de dehşetli bir şekilde çalışmasına karşı Risale-i Nur ve şakirtleri, talebeleri iman-ı tahkiki kuvvetiyle bu vatanın her tarafında o müthiş ifsadı durduruyor ve kırıyor. Emniyeti ve asayişi temine çalışıyor. Çünkü komünizmin altında emniyeti sarsacak bir anarşizm var. Onu engelliyor. Pek çok bir kesrette ve memleketin her tarafında bulunan Nur talebelerinden bu 20 senede alakadar 3-4 mahkeme ve 10 vilayetin zabıtaları emniyeti ihlale dair bir vukuatlarını bulmamış ve kaydetmemiş. Ve 3 vilayetin insaflı bir kısım zabıtaları demişler, Nur talebeleri manevi bir zabıtadır. Manevi bir emniyet gücüdür. Asayişi muhafazada bize yardım ediyorlar. İmanı tahkikiyle Nur'u okuyan her adamın kafasında bir yasakçıyı bırakıyorlar. Emniyeti temine çalışıyorlar. Bunun bir numarası Denizli hapishanesidir. Oraya Nurlar ve o mahpuslar için yazılan meyve risalesi girmesiyle 3-4 ay zarfında 200'den ziyade o mahpuslar öyle fevkalade itaatli dindarane bir sarahalı aldılar ki 3-4 adamı öldüren bir adam tahta bitlerini öldürmekten çekiniyordu. Buyurun. 3-4 adamı öldüren bir adam bu hizmet karşılığında hapiste tahta bitlerini öldürmekten çekinir hale gelmiş. Tam merhametli, zararsız, vatana nafi bir uzun olmaya başladı. Hatta resmi memurlar bu hale hayretle ve takdirle bakıyordular. Hem daha hüküm almadan bir kısım gençler dediler. Nurcular hapiste kalsalar biz kendimizi mahkum ettireceğiz ve ceza almaya çalışacağız. Daha onlardan ders alıp onlar gibi olacağız. Onların dersiyle kendimizi ıslah edeceğiz. İşte bu mahiyette bulunan nur talebelerini emniyeti ihlalle itham edenler herhalde ve gayet fena bir surette aldanmış veya aldatılmış veya bilerek veya bilmeyerek anarşistlik hesabına hükümeti ifade edip bizleri eziyetlerle ezmeye çalışıyorlar. Biz bunlara karşı deriz. Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapanmıyor ve dünya misafirhanesinde yolcular gayet sürat ve telaşla kafire kafire arkasında toprak arkasına girip kayboluyorlar. Elbette pek yakında birbirimizden ayrılacağız. Siz zulmünüzün cezasını dehşetli bir surette göreceksiniz. Hiç olmazsa mazlum ehli iman hakkında terhis tezkeresi olan ölümün idam ebedi daracına çıkacaksınız. Sizin dünyada tevehhüm ebediyette aldığınız fani zevkler baki ve eri veremlere dönecek. Maalesef, esefle belirteyim, gizli münafık düşmanlarımız, bu dindar milletin yüzer milyon veli makamında olan şehitlerinin, kahraman gazilerinin kanıyla ve kılıncıyla kazanılan ve muhafaza edilen hakikat-ı İslamiyet'e bazen tarikat adını takıp ve o güneşin tek bir şuağı olan tarikat meşrebini o güneşin aynı gösterip hükümetin bazı dikkatsiz memurlarını aldatıp hakikat-ı Kur'aniye ve hakikat-ı imaniye tesirli bir surette çalışan nur talebelerine tarikatçı ve siyasi cemiyetçi namını vererek aleyhimize sevk etmek istiyorlar. Biz hem onlara aleyhimizde dinleyenlere Denizli Mahkeme-i Adilanesi'nde dediğimiz gibi deriz. Evet, bunlar gerçek şuurlu münafık gizli düşmanlar ve bunlara karşı da şöyle diyoruz. Diyor. Yüzer milyon başların feda oldukları bir kutsi hakikate başımız dahi feda olsun. Dünyayı başımıza ateş yapsanız hakikati Kur'aniye feda olan başlar zındıkaya teslim-i silah etmeyecek ve vazife-i kutsiyesinden vazgeçmeyecekler inşallah. İşte ihtiyarlığının sergüzeşliğinden gelen ağrılara ve meyusiyetlere imandan ve Kur'an'dan imdada yetişen kutsi tesellilerle bu ihtiyarlığımın en sıkıntılı bir senesini gençliğimin en ferahlı 10 senesine değiştirmem. Bu sene hapiste farz namazını kılan ve tevbe edenin her bir saati 10 saat ibadet hükmüne geçmesiyle ve hastalıkta ve mazlumiyette dahi her bir fani gün sevap cihetinde 10 gün baki bir ömür kazandırmasıyla benim gibi kabir kapısında nöbetini bekleyen bir adama ne kadar medar şükrandır o manevi ihtardan bildim. Hadsiz şükür Rabbime dedim. İhtiyarlığıma sevindim ve hapsime razı oldum. Çünkü ömür durmuyor, çabuk gidiyor. Lezzetle ferahla gitse, lezzetin zevali erem olmasından hem teessüf hem şükürsüzlükle gafletle bazı günahları yerinde bırakır, fani olur gider. Eğer hapis ve zahmetli gitse zevali erem, elemin gitmesi bir manevi lezzet olmasından hem bir nevi ibadet sayıldığından bir cihette baki kalır ve hayırlı meyveleriyle baki bir ömür kazandırır. Geçmiş günahlara ve hapse sebebiyet veren hatalara kefaret olur, onları temizler. Bu noktayı nazardan, mahpuslardan farzı kılanlar sabır içinde şükretmelidirler. Evet, sabır içinde şükretmek. Her türlü inanan insana gelen sıkıntı, eziyet, baskı, meşakkat karşısında sabır içinde şükretmek ve o baskının imana, Kur'an'a hizmete vesile olacak şekilde onları değerlendirmeye çalışmak. Evet değerli dinleyenler, Bir Nur Penceresi'nin burada sonuna geldik. Haftaya başka bir programda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler diyorum. Sağ olun.